Beşşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 8.
İstanbul gittikçe ağaçsız kalıyor. Bu hal aramızdan şu veya bu adetin, geleneğin kaybolmasına benzemez. Gelenekler arkasından başkaları geldiği için veya kendilerine ihtiyaç kalmadığı için giderler. Fakat asırlık bir ağacın gitmesi başka şeydir. Yerine bir başkası dikilse bile o manzarayı alabilmesi için zaman ister. Asla da evvelkisi, babalarımızın altında oturdukları zamanın kutladığı ağaç olamaz. Bir ağacın ölümü, büyük bir mimari eserinin kaybı gibi bir şeydir. Ne çare ki, biz bir asırdan beri, hatta biraz da daha fazla, ikisine de alıştık. Gözümüzün önünde şaheserler birbiri ardınca suya düşmüş kaya tuzu gibi eriyor, kül toprak yığını oluyor, İstanbul'un her semtinde sütunları devrilmiş, çatısı harap, içi sürpüntü dolu medreseler, şirin küçük semt camileri, yıkık çeşmeler var. Ufak bir himmetle günün emrine verilecek halde olan bu eserler her gün biraz daha bozuluyor. Adeta bir salgının artık kaldırmaya yaşayanların gücü yetmeyen ölüleri gibi oldukları yerde uzanmış yatıyorlar. Gerçek yapıcılığın mevcudu muhafaza ile başladığını öğrendiğimiz gün mesut olacağız. Ne olurdu çocukluğumda tanıdığım o her şeyi bilen, bir kere öğrendiğini bir daha unutmayan meraklı ihtiyarlara benzeseydim. Burada İstanbul'un ağaçlarından sadece şikayetle bahsetmez, onları tanıtır, Bentler'den hatta Belgrad Ormanı'ndan Çamlıca'ya, iç Erenköy'den Çekmece'lere kadar bütün bahçeleri, koruları, bir uzleti tek başına bekleyen ulu ağaçları, Çamlıca köşklerinin debdebesinden son kalan ve çok yüksekten açılmış şemsiyeleriyle yaz gecelerimizi dolduran o geniş nefesli gazellere benzeyen fıstık ağaçlarını, yumuşak kokulu ıhlamurları, sararmış endamları İstanbul sonbaharlarına sarı kehribardan aynalar biçen kavakları, sade isimleriyle İstanbul semtlerine şahsiyet ve hatıra veren sakız ağaçlarını, küçük taş basamaklı sur kahvelerinin süsü asmaları teker teker sayardım. İstanbul'un asıl iç manzarasını şehnişinleri, cumba ve çıkmalarıyla, saçak ve sayvanlarıyla bir kadife gibi yumuşak çizgileri ve süsleriyle çok renkli olan bu sivil mimari yapardı. Yazık ki bu mimariden pek az şey kaldı. Fetih'ten sonra ilk yerleşmelerin zaruri acelesiyle yeni mahalleler ahşap yapılmıştı. İkinci Beyazıt'ın ilk saltanat yılındaki büyük zelzelenin ve onu takip edenlerin verdiği korku, iktisadi buhranlar bu tarzın sonuna kadar devamına sebep oldu. İstanbul daima fakiri bol memleketti. Gariptir ki biz İstanbul'u tahta binalarla doldurduğumuz ve bunu şehre yerleşmek sandığımız devirden bir iki asır evvel garp şehirleri işi kârgir binaya dökmüşlerdi. Buna rağmen ilk vezir ve sultan sarayları, zengin konakları taştandı. Fakat yapmasını çok iyi bilen ve seven şark muhafaza etmesini bilmez. Sultanahmet Camii'nin yapılması için 5 vezir sarayı birden yıkılır. Şüphesiz bu cami ile hakiki bir şaheser kazandık. Fakat Kanuni devri gibi en parlak devrimizde yapılan bu sarayların ne olduğunu bilmiyoruz. İbrahim Paşa Sarayı'nın bize kadar gelen kısımlarından bu binaların ne kadar muhteşem eserler olduğunu tahmin edebiliriz. Bu gibi meselelerde verdiği malumat, mübalağasına rağmen çağdaşlarınınki ile karşılaştırılınca doğru söylediği anlaşılan Evliya Çelebi, kendi zamanında İstanbul'da 39 vezir konağı sayar ve bunlardan 11'inin Sinan yapısı olduğunu söyler. Bu sultan sarayları, konaklar, zengin evleri divan yolundan Sultanahmet ve Akbıya ve bugünkü Sirkeci'ye, Kumkapı ve Kadırga'ya, Süleymaniye ve Şehzadebaşı'na, oradan Fatih ve Edirne Kapı'ya, Aksaray kolunda Koca Mustafa Paşa ve Yedikule'ye kadar iniyordu. Ayvan Saray ve Eyüp tarafları da böyle konak ve bilhassa yalılarla doluydu. Bugünkü Atatürk Bulvarı'nın un kapanından Zeyrek'e kadar uzanan tarafında gördüğümüz setler, bu sultan ve vezir konaklarının arsa ve bahçeleridir. O zaman saray adı verilen bu konaklarda sahibinin zenginliğine göre 60-70, bazen 100 cariye ve köle ve bir o kadar kapı halkı besleniyordu. Defterdarlar, reisül kütaplar, kazaskerler, kadılar da zengin halkla beraber aynı şekilde ve o büyüklükte evlerde yaşıyorlardı. Bunların bazılarını daha 16. asırdan itibaren Haliç'in iki yakasında, Kadırga'da ve 17. asırda Boğaz sahillerinde yalılar, Boğaz tepelerinde ve Kadıköy taraflarında bugünkü Moda'ya, Fenerbahçe'ye kadar uzanan yerlerde bağ ve bahçeler içinde köşkleri vardı. Atai, yukarıda adı geçen İdris-i Muhtevi'nin Sultan Selim'deki konağının bir mahalle kadar büyük olduğunu ve içinde bir mahallelik insan yaşadığını söyler. Fındıklı Mehmet Ağa, 4. Mehmet'in halinden sonra çıkan ve Siyavuş Paşa'nın katliyle neticelenen Ocaklı azgınlığını anlatırken, bu vakada iyice zedelenen bu sarayın güzelliğini, sedef kakmalı ve işlemeli kapı ve dolap kapılarının işçiliğini öve öve bitiremez. Bütün bu saray ve konaklar 5-6 yıl aralıklarla çıkan, bazısına da ocak isyanlarının sebep oldukları yangınlarda yanar. Yangından kurtulanlar da malzemenin kendisi yüzünden harap olur. Yeniçerilerin arasında kul kırma tabiri yayıldığı devirlerde ise, bilhassa 2. Osman ve Abaza vakasından sonra bütün 17. asır boyunca Ocaklı'da bu kuşkulanma vardır. O zamanlar şehirde itfaiye vazifesini de gören ocak bazen yangınlara tamamıyla lakayt kalıyor, şehrin yanmasını rahatça seyrediyordu. Zaten çok defa çapul yüzünden yangın unutuluyordu. Bazen de Ocaklı yangın çıkarıyordu. 1826 tenkilini takip eden bir iki yangın böyleydi. 1650 tarihindeki isyanda Samsoncu Ömer şehrin yakılmasını ocak elebaşılarına açıkça teklif etmişti. Bu yangınlar yüzünden şehir hemen 30 senede bir yeni baştan yapılıyordu. Fakat halı, kumaş, kürk, sanat eşyası, yazma, kitap, mücevher her yangında bütün bir servet kendiliğinden kayboluyordu. Bütün bunlara rağmen ne kârgir binanın zarureti kabul edilir ne de sokakların araları açılır. Hatta ele fırsat geçmişken dahi şehrin boğuntudan kurtarılması düşünülmez. Raşit 3. Ahmet'in zamanındaki bir sultan düğününde çeyiz arasında bulunan nukul dedikleri gümüşten ağacın Edirne kapıdaki saraya götürülmesi için yıktırılan evlerin sonra padişahın merhamet ve adaletinden dolayı aynı şekilde yaptırıldığını büyük bir ehemmiyet vererek söyler. Kaldı ki işlerin bozulduğu 17. asırdan itibaren bilhassa devlet adamları arasında büyük bina yaptıranlar hoş görülmüyordu. Taştan binaya ise şark hasedi, şeddadi bina adını vermişti. Ölen veya öldürülen devlet adamlarının mallarına el koyma usulü yüzünden servet bir türlü toplanmıyordu. Devletin sıkıntılı zamanlarında bu cins büyük binalar zaruri olarak ihmal ediliyordu. Bütün bu sebeplerle asırlarca hayatımıza şekil veren, zevkimizi idare eden insanları kendi çerçeveleri içinde görmemizin imkanı yoktur. Ne Baki'nin ne Nefi'nin oturduğu evi biliyoruz. Nedim'in, "Münasiptir sana ey Servi Nazım hüccetin al gel, Beşiktaş'a yakın bir hane-i viranımız vardır." diye yarı şaka sevgilisine hediye etmek istediği evi, Naili'nin, "Kadem kadem gece teşrii naili o mehin, cihan cihan eleğimi intizara değmez mi?" beyitini tatlı üzüntüsüyle yine sevgilisini beklediği ev veya konağa bugüne kadar gelselerdi, elbette bu şairleri başka türlü tanırdık. Sinan, Itri, Sedefkar Mehmet Usta, Seyit Nuh, Hafiz Post, bugün şehrin içinde sadece birer isim yahut kalmışsa mezarlarıyla mevcutturlar. Her şehir 300-400 senede bir değişir. Eğer medeniyet dönümleri için ortaya atılan nazariye doğruysa, bu değişiklik 5 asır içinde tam bir devir yapar ve eskiden pek az şey kalır. Bu itibarla bütün hatıraların tam muhafazası imkansızdır. Fakat biz en yakın zamanları da aynı şekilde kaybettik. 3. Selim'in silahtarlarına yazdırdığı sahilnamelerdeki yalılar, ne de 2. Mahmud'un Anadolu kıyısında yaptığı binişlerde uğradığı Üsküdar semtlerindeki yalı ve konaklar kaldı. Bu 19. asır Üsküdar'ı, bu yalı ve konaklarla elbette hayal şehrin, az sürer gerçi fakir Üsküdar'ın saltanatı, mısrağında anlatılan Üsküdar değildi. Yeni bir zevkle yapılmış ve döşenmiş, eskilerden çok başka şekilde kibar hayatlarını bütün bir hatıralar silsilesinden bildiğimiz Tanzimat yılları, köşkleri ve konakları da aynı şekilde gitti. Sahip Molla'nın gençliğinde ziyarete gittiği Reşit Paşa'yı bir sabah sarı şellaki entari, sarı şam hırkası, parmağında da sarı yakut yüzükle gördüğü ve yıllardan sonra Boğaz vapuru ile önünden geçerken oturduğu odayı etrafındakilere gösterdiği ilk yalı, borçlanıp hazineye 50 bin altına sattığı ikinci yalısı, Fuat Paşa'nın Ali Paşa'nın yalıları, ne de Mithat Paşa'nın arsası bütün bir mahalle olan Şehzade başındaki konağı kaldı. Şirvanizade Rüştü Paşa konağı Ağ yokuşunda, Ekşi Karadut'ta imiş. Devrinden bir yığın para dedikodusuna sebep olan oğlunu ziyarete giden Ebu Ziya, İngiliz usulü döşemelerini ve kütüphanesini uzun uzadıya genç Osmanlılar'ı anlatır. 5. Murat, Abdülaziz'in son yıllarında bir hastalık yüzünden hava tebdili için Üsküdar'daki mermerli yalıda misafir kalmış ve oradan Mithat Paşa'ya Ebu Ziya'nın hikayesini anlattığı mektubu yazmıştı. Abdülhak Hamid'in hatıralarında bahsettiği küçük bebekteki ailesine ait olan 3 yalı, 2. Mahmud'un son hastalığında uzun müddet kaldığı Bağlarbaşı ile Çamlıca arasındaki büyük saray, Fazıl Mustafa Paşa'nın yine Çamlıca'daki köşkü, Abdülhak Molla'nın Sami Paşa'nın köşkleri, bir imparatorluğun yıkılışı pahasına boğazı süsleyen Mısırlı malikaneleri, hep yangında, ona benzer kazalarla bazen de parasızlık ve ihmal yüzünden kayboldular. Öyle ki bugün dışarıdan görünen manzarasıyla hasta bir istakoza benzeyen Meşruta yalı ile Kanlıca'da bulunan ve Lale Devri'ne kadar çıktığı söylenen Kadri Cennai Bey yalısı ve Emirgan'daki Mirgün yalısının parçası, Akbıyık'ta şimdi polis karakolu olan Hamami İsmail Dede'nin evinin harem kısmı, Sütlüce'nin üstünde Şeyh Galip'in evi olduğu söylenen büyük ve harap konak gibi birkaç eser istisna edilirse, eski devirlere ait hemen hemen pek az şey bulabiliriz. Bununla beraber İstanbul'da hala geçmiş zamanı ve hayatı veren birkaç köşeye insanıyla beraber rastlanır. Bir gün adı 2. Mahmud devrine karışan bir şeyhin hayatına dair bir şeyler ararken Abdülhamit'i evvelin maktul veziri Halil Hamit Paşa'nın torunlarından Hayrullah Bey isminde bir zat da bu adamın bazı hatıraları bulunduğunu söylediler ve evvelce Sazlı Tekkesi olan Hırka-i Şerif'teki evinin adresini verdiler. Ev oldukça haraptı fakat uslup bir asır evvelini muhafaza ediyordu. İçindeki havanın daha evvellere çıktığını kapıdan girince anladım. Eski ayin yeri olan asma katın trabzanlı sofası o kadar eski ve her şey adeta öyle yerli yerindeydi ki, insanın her merdiven gıcırtısında büyük ve üst üste gelen dalgaların uğultusunu andıran eski zikirleri hatırlamaması kabil değildi. Üst katın sofasında ise bir hayli kuş kafesi vardı. Hayrullah Bey'le çabuk dost olduk. Alnındaki urla beyaz geniş sakalıyla Michelangelo'nun Musa'sından değişerek gelmiş hissini veriyordu. Hayatımda bu kadar temiz ve saf insan görmedim. Bir gün bana sabahları zikir ve sema ederken kuşlarının da beraberce zikir ve tehlil ettiklerini söyledi. Hatta ricam üzerine bunu bana gösterdi de. O karşımda döner dönmez bir lahzada geniş sofa sanki gül fırtınasına tutuldu. O gün gördüğüm şey eski hayatımızla en mesut tesadüflerimden biri oldu. Hayrullah Bey'in bende eski uslupla secili ve kendisinden aldığım şeyh mektuplarının neşe ve hafif alayı ile yazılmış son derecede saf dil bir mektubu vardır. Ne zaman kağıtlarımın arasında rastlasam, semağın ve zikirlerin ritmini tutan bu kuş seslerini duyar gibi oluyorum. Ne gariptir ki hayatımızı o kadar çıplak bırakan yangın, Tanzimat'tan sonra İstanbul'da şehirli arasında bayağı bir çeşit sevk yarattı. Kırmızı ceketli, yarı çıplak, ellerindeki kargı kadar ince köşklüler koşarak bağırdıkları o korkunç yangın var sesi duyulur duyulmaz, bu işin amatörü olan insanlar, tanınmış beyler ve paşalar yangın seyrine çıkarlardı. İçlerinde arabasını koşturarak gidenler, yanlarına üşümemek için mevsimine göre sırtlarındaki kürkten başka battaniye götürenler, kaminota denen ispirto lambaları ile kendilerine seyir esnasında kahve hazırlatanlar bile vardı.
Ayrım sonu.